radyofenomen.com. Müzik, radyo, podcast.
Radyo Fenomen Podcast serimiz DJ dünyasında bu bölümde biraz yer altına iniyoruz. Türkiye'deki elektronik dans müziğin en önemli temsilcilerinden Ferhat Albayrak konuğumuz. Ferhat hoş geldin.
Merhabalar.
Senle beraber 2019 yılına DJ dünyasında veda edelim istedim. Öncelikle Ferhat Albayrak ismini, kariyerini biraz anlatmanı isteyeceğim. Çünkü uzun yıllardır elektronik dans müzik arenasında olan ve Türkiye'de bu işe öncülük eden isimlerden birisin açıkçası. Ve tabii ki dinleyicilerimizin de hani senden dinlemesini isterim bu yolculuğu.
Tabii ki memnuniyetle. 96 yılında profesyonel olarak DJ'liğe başladım. Bütün büyük festivallerde, kulüplerde, radyolarda müzik çaldım. 2007 yılına itibaren de prodüksiyon yapmaya başladım. 2009 yılında da kendi plak şirketim Jeton Records'u kurdum. O dönemden bu döneme tabii ki müzik şekillendi ama ben hep tek bir tarzda kaldım, teknoda kaldım. Teknonun aslında tek bir tarz olarak adlandırılması da pek doğru değil çünkü kendi içinde çok fazla alt türü var. Bu sayede de müzik hep güncel ve yeni kitlelere ulaşabilir hale geldi. Jeton Records da şu anda uluslararası bir plak şirketi haline geldi. Tekno adına güzel şeyler yapıyoruz. Sadece parçada çıkarmıyoruz. Kendimiz de artık son 4 senedir İstanbul bazlı güzel şeyler yapıyoruz.
Evet, bu arada ben de onları takip edenlerden biriyim. Hatta birazdan onlara da değinmek istiyorum ayrıca. Ve biraz önce bahsettiğim gibi yıllardır müzik dünyasındasın ve genelde artistler yıllar içinde biliyorsun farklı tarzlara yönelirler. Ki bu karşı olduğum bir durum da değil ama sen istikrarlı bir şekilde teknoda ilerledin. Son 2-3 yıldır özellikle dünyada da aynı şekilde ama Türkiye'de de çok popüler hale geldi. Ama o popüler olduğu için değil zaten sen hani artık şöyle söyleyeyim damarında tekno kanı olduğu için herhalde diyeyim. Evet. Çok eski zamandan beri hep aynı çizgideydin. Bu yönden takdir ediyorum zaten.
Çok teşekkürler.
Ve son yıllarda düzenlediğin organizasyonlar İstanbul'daki en güzel, en özel eventler de diyebilirim. Yani bunu gönül rahatlıkla da söyleyebilirim. İstersen şeyden başlayalım. Öncelikle yoğun bir 2019 yılı geçirdin.
Evet.
Eventler vardı, kendi organizasyonların. Bununla beraber müzik şirketinin organizasyonları ve tabii ki senin bir de prodüktör tarafın var. Yanılmıyorsam 30'un üzerinde şarkı çıkardın.
Evet doğru.
Ve bir de senin bir otomobille alakalı bir yanın var. Hani evet. Bu kadar şeye nasıl yetişebiliyorsun? Öncelikle onu sormak istiyorum ben.
Yani bir kere müziği aşkla yapıyorum. Otomobil de benim aşk, başka bir aşkım. O yüzden ikisi de benim için iş gibi değil. Yani nasıl burada olmaktan çok mutluluk duyuyorsam, ya hay Allah ya beni çağırdılar şimdi bir podcast var demiyorsam, otomobilde de aynı şekilde. O yüzden içimden geldiği gibi zevk aldığım için bana iş gibi gelmiyor. Tabii ki çok planlı programlı olmam lazım. O disiplini yıllar içinde kendime geliştirdim. Ve o yüzden de gerçekten hani saatlerim bile programlı diyebilirim.
Bu herkesin yapamayacağı bir şey bu arada. Bu kadar disiplinli ve programlı olabilmek.
Yani çok zor değil aslında. Sadece birazcık dedication lazım. Onun dışında 2019 benim için muhteşem geçti. Bir kere DJ'lik olarak harika bir seneydi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ağırlıklı İstanbul'da performans gösteriyordum. Onun dışında Ankara'da Kite, Mersin, İzmir, Antalya, yurt dışında Ibiza, Amsterdam, buralarda performans gösterdim ve daha birçok yerde. O yüzden benim için DJ'lik olarak muhteşemdi. Dediğim gibi prodüktörlük anlamında da çok verimli bir yıl oldu. Sadece Jeton Records'tan değil, Elevate, Transmit, Intech, Tronic gibi dünyanın önemli plak şirketlerinden de parçalarım yayınlandı bu sene. Onun dışında 2019'un özel bir yıl anlamı vardı. Çünkü bizim Jeton Records'un 10. yılıydı. 10. yılı şerefine hem çok güzel bir organizasyon yaptık gene Zorlu'da Mayıs ayında. Hem de tabii ki organizasyonel anlamda da bizim için en büyük zirve olan Carcox'u getirebildik.
Evet ben oradaydım şahsen ve çok çok güzel bir eventti. Evet. Açıkçası benim yıllardır beklediğim eventlerden biriydi. Çünkü en son yıllar önce. Evet.
10 sene önce.
Yine seninle beraber evet, gelmiştik beraber galiba.
Evet.
Yani bir DJ olarak evet. Dinlenmesi gereken isimlerden biriydi.
Kesinlikle.
Ve o yüzden çok memnun oldum evet. O evente olmaktan evet. Da. Hakkında verdin için. Gerçekten.
Yani bizim için Carcox'un tabii çok büyük bir önemi var. Onu sadece bir sanatçı olarak görmüyorum. Bizim bana göre müziği dünyada yönlendiren ve 57 yaşında olmasına rağmen bugün hala dünyanın bir numaralı DJ'yi seçilebilen bir deha. Yani hep söylüyorum müzik eğer bir sanatsa bunun Picasso'su da Carcox'tur bana göre. Sadece yaptığı müzik değil, kişiliğiyle, insanları yaptığı motivasyonla, çıkardığı yeni kişilerle ve yön vermesiyle bence eşsiz birisi. O yüzden onu Türkiye'ye bir kere daha getirebilme olmanın büyük bir gururunu yaşadık ve tabii ki de muhteşem bir gece oldu bizim için.
Evet, kesinlikle.
Her anlamda.
Gelenler için de
kendisi
öyleydi.
Kendisi de çok memnundu. İnşallah bir daha o kadar uzun bekletmeyecek bizi. Onun sözünü aldık. Onun dışında da tabii Jeton Records anlamında da biz hep yeni yeteneklere çok fazla şans vermeye çalışıyoruz. Bu verdiğimiz yeni yeteneklerden bir tanesi Kuvoka'nın bir parçasını, Kargi adlı parçasını Richie Houghton toplama albümü Close Combined'da kullandı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Çünkü Richie Houghton de bizim müziğimizi sürekli destekliyor kendi setlerinde. Yani birkaç tane sanatçımız, Alan Cut'ın, benim, Kuvoka'nın, Uğur Project'in parçalarını sürekli çalıyor setlerini ama albümüne koyması bizim için tabii büyük bir gurur kaynağıydı. O albümünün lansman partisine de Berlin'e bizi davet etti ve oraya gittik. Süper. Orada da kendisiyle bunun sohbetini etme şansımız oldu. Yani her anlamda 2019 benim için ve Jeton Records için çok keyifliydi.
2020 daha da güzel olacak gibi. Richie Houghton dedin, Jeton Records'un ilk bombalarından biri o olacak bildiğim kadarıyla.
Evet, doğru. Richie Houghton'la onunla da özel bir diyalogumuz var. Biz sadece promotor olarak değil de müziğe ve kültüre katkı sağlayan bir kurum olarak çalışmaya çalışıyoruz. Richie Houghton de zaten o da normal bir sanatçı değil. İnanılmaz yaratıcı, sürekli yenilikleri olan ve o da müziğe yön veriyor. Müziğin bir trendi olarak değil de yön veren olarak çalışıyor. Onun bir mixer'ı var. Play Differently Model 1 diye yaptığı. Evet. Ben de o mixer'ı yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. O sayede onunla zaten farklı bir diyalogumuz vardı.
Sonunda, hatta yanlış hatırlamıyorsam workshoplarını falan yaptınız.
Aynen, Türkiye'de geçen senenin başında da workshopunu da yaptık. Şimdi tabii sadece müziğimizi çalmıyor. Onun mixer'ını kullanıyoruz ve ilişkimiz farklı boyutta olduğu için de İstanbul'da beraber çalışma fırsatımız oldu. Olacak Mart 28'de. O yüzden o da bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Çünkü Richie Houghton de bana göre dünyadaki en büyük sanatçılardan biri.
Kesinlikle ve bence 2020'nin pik noktalarından biri olacak elektronik müzik camiası için. Evet. Şimdiden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet. O da en son 3-4 yıl önce gelmişti.
Aynen,
bildiğim kadarıyla.
Bir de Richie Houghton hep genelde yani 2000'lerin başı hariç hep festivallere geldi. İlk defa kendi başına bir organizasyona geliyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı.
Ama şöyle bir şey var, hani Zorlu'daki sizin etkinlikler festival kıvamında geçiyor yani.
Evet tabii. Güzel. O da keyifli oluyor, evet.
Bu arada biraz önce şeyden bahsettik, hani son yıllarda tekno Türkiye'de ve tabii ki dünyada popüler hale geldi ama sen her zaman teknoya bağlıydın. Popüler müzik ya da genel olarak müzik biraz bir daireye benzetiyorum. Birkaç yıl herhangi bir tarz popüler oluyor, sonrasında başka bir tarz geliyor, yerini değiştiriyor. Önümüzdeki yıllar için öngörün nedir? Sonuçta 96'dan günümüze yıllardır müzik dünyasında olan bir insansın. Tekno yerini başka bir şeye bırakacak mı? Bırakacaktır ama ne tarz olacak ya da teknonun geleceği nasıl olacak? Bununla ilgili de birkaç fikir verirsen bize sevinirim.
Tabii ki. Aynı şeyi düşünüyorum. Sonuçta tek değişmeyen şeylerden bir tanesi de müzik olduğu için müzik de sürekli evriliyor. Şu anda teknonun bir sürü türü aslında popüler. Yani melodik tekno da var, işte endüstriyel tekno da var, dört dörtlük sadece düz beatler olan tekno da var. Yani birkaç kanaldan yürüyor ve bu birkaç kanalda farklı bir şekilde o kitleleri besliyor. Ben endüstriyel teknonun önümüzdeki senelerde biraz daha düşüşte olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla yüksek BPM'li müzik çok fazla tahmin edilebilecek bir durumuna gelmiyor diye düşünüyorum. O yüzden mesela trance'i altyapılar, işte 2000'lerin 90'ların sonunun o trance'i altyapılı melodik ama gene uplifting, böyle baymayan sound'unun geri gelebileceğini düşünüyorum. Ben özellikle setlerinde mesela 90'ların çok fazla parçasını çalar hale geldim.
O zaman biraz sonra yapacağım sürpriz için aslında çoktan donanımlısın çünkü bizim ufak bir testimiz var. Evet. Ve ben seni biraz eskilerden zorlayacaktım. Eski şarkıları dinletecektim ama sanırım zaten
yani,
donanımlısındır.
Tabii ki memnuniyetle, yok rica ederim. Ben setlerimde her zaman en son, en yeni parçalarla beraber eski parçaları da mix etmeyi ve karıştırmayı çok seviyorum. Çünkü sonuçta şöyle bir durum var. Bizim şu anda müzik çaldığımız kitlenin büyük bir ortalaması 25 yaş. Bizim çaldığımız parçalar 90'lı yıllarsa o zaman onlar daha doğmamış oluyor.
Evet.
Ve aslında o parçaları hiç duymamış oluyorlar. Bizim belki 15 sene dinlediğimiz parçayı ilk defa dinliyor ve bizim o 15 sene önce ilk defa duyduğumuz tepkileri gösteriyor. O da ben bunu dans pistinde gözlemlediğim için de mümkün olduğunca o sete uyumlu bir şekilde 90'ların, 2000'lerin, hatta 2000'lerin sonunun parçalarını setlerime yer veriyorum. O da çok güzel bir blend oluyor. Şöyle bir durum daha var. Müzik tabii ki diğer janlardan farklı bir şekilde. Tekno aslında underground bir jan ve aslında bugün underground olan popüler oldu. Yani çok,
evet,
çok
mainstream oldu.
Mainstream oldu yani, çok enteresan. Bugün dünyadaki en underground kulüplerden bir tanesi Berkay'ın resident DJ'leri dünyanın en mainstream festivallerinde, işte Coachella'da, şurada burada çalar hale geldi. İşte kapısındaki bouncer'ı CNN röportaj yaptır hale geldi. Ve ama gene underground yani, evet. O müzik gene underground. Çok değişik bir durum.
Bu belki de şeyle alakalı, hani günümüz sosyal medya imkanları sayesinde o mainstream medyanın gitmediği ya da dokunmadığı yere insanlar zaten dokunuyor ve gidiyor. Ve bu sayede zaten herkese yayılıyor. Belki de medyaya ihtiyaç kalmadan zaten, tabii, günümüzde her insan bir medya mensubu olduğu için bir şekilde. Tabii. Belki de teknonun ve underground müziğin bu kadar mainstream hale gelmesindeki en büyük etkenlerden biridir.
Aslında kesinlikle bence doğru söylüyorsun. Çünkü artık size önünüze koyulan değil de sizin seçtiğiniz şey, istediğiniz ve görmek istediğiniz oluyor. Bu gerek görsel gerek işitsel. O anlamda da gerçekten bunun underground anlamı aslında birazcık farklı boyutlara gidiyor. Tabii ki değişecektir, tekno evrilecektir ama genel janlardan farklı olarak çok fazla alt janlı olduğu için bu alt janlarla devam edip altyapılar belki mevcut kalıp üst yapılar ve melodik armonik yapılar değişecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bu birazcık da tüketimle de alakalı. Çünkü tekno sonuçta buraya gelmesi yıllar sürdü.
Evet.
Diğer janlar gibi böyle bir anda çıkıp bir anda inmedi. Atıyorum trance'in tekrardan popüler olmasına bence bayağı bir vakit var diye düşünüyorum.
Bu konuda ben de eklemek istediğim bir şey var. Ben hani şahsen yaptığım müzik, çaldığım müzik tekno odaklı değil. Çok büyük bir tekno dinleyicisi olduğumu da iddia edemem ama şuna çok büyük saygı gösteriyorum. Bundan 15 yıl önce de tekno vardı ve teknonun kemik bir kitlesi vardı. Şu anda da var. Ben eminim ki bundan 10 yıl sonra da olacak. Evet, fazladan gelen bir kitle ya da ayrılan bir kitle her zaman oluyor ama bazı tarzlar var. Bir dönem inanılmaz popüler oluyor. Sonrasında kimse yüzüne bakmıyor.
Evet.
Tekno hiçbir zaman böyle olmadı. Evet. Her zaman bir kitlesi var. Zaten işte 96'dan günümüze müzik yapıyorsun ve yıllardır işte sen mesela bunun yaşayan en önemli örneklerinden birisin.
Evet.
Bu genreye bağlısın ve evet, kopmuyorsun, kopamıyorsun. Aynen. Hani aynen istesen öyle, başka bir şeyde de
olur. %100.
Teknonun böyle bir olayı var. Ve onu yaşayan insanlar gerçekten bağlı bir şekilde yaşıyor. O yönden ben, evet, belki atıyorum %3, %5, %10 bir oynama olacaktır.
Tabii, muhakkak,
ama
muhakkak,
her zaman kesinlikle tekno olacak. O bir kesin yani.
Evet, evet, evet, kesinlikle katılıyorum.
Şimdi istersen biraz ben seni müsaadenle test edeyim. Birkaç şarkı dinletmek
tabii ki,
istiyorum. Pekala, sana bir şeyler hatırlattı mı?
Muhteşem. White Falls, Litteron. Litteron, Lil Louis'in bir alter egosu, farklı bir ismi. Bu şarkı 2000 yılında sadece White Label olarak çıktı. Yani hiçbir zaman bir plak şirketine ait değildi ve sadece üstünde koskocaman White Falls yazardı plak olarak.
Vay.
Benim de plağım var tabii ki.
Bunun plağı var mıydı sende?
Vardı tabii. Oo. Ve inanılmaz bir hitti bu. İlk çıktığında biz birbirimize girerdik kulüpte. Şöyle söyleyeyim, ben bunu yaklaşık bir 5 aydır setlerimde çalıyorum. White Falls'u. Hatta en son geçen cumartesi günü Antalya'da çaldım.
Ciddi misin?
Evet. Of. Ama tabii
ben seni ters köşe yapmak isterken öyle bir noktada, ya benim için White Falls demen yeterliydi. Sen şarkının tarihçesini anlattın bana. Süper oldu.
Ve yani şimdi tabii 2000'li yıllarda yapılan parçaların bazılarının altyapıları şu andaki ritme uygun olmuyor. Benim de çalış stilim 4 kanal, hatta 5 kanal. Onun altını değiştirip farklı bir altyapı koyarak onun üstü driving şeyini devam ettirebiliyorum. O yüzden yani kulüpte öyle bir vibe oluşuyor ki zaten. White Voice'u duyan insanlar inanılmaz bir parça gerçekten.
Ve birçoğu için çok yeni bir parça.
Abi ilk defa duyuyor çoğu. Çoğu ilk defa. Ve bu parça dijitalde yok. Yani düşünün. Sadece plak. Ben de plağımı aldım. İşte kaydettim ve hani ben de traktörde çaldım. Şansla ben de wow çalıyorum. Ama sonuçta hiç önemli değil nereden çaldın, ne çaldın. O dans pistinde o insanlar onu hissediyorsa en önemli şey o bence.
Evet. Biraz önce de değinmiştin. O benim de performanslarda sık sık başvurduğum şeylerden biri. Her zaman en yeniyi vermek değil ama arada işte o biraz da senin kimliğini ortaya çıkarıyor. Eskilerden senin için vazgeçilmez olan bir şarkıyı sunduğun anda eminim ki dans pistinde senin o hareketini anlayan ve sana fazlasıyla bundan dolayı saygı gösteren insanlar da oluyor. Çünkü o eskiyi bilen, tabii, evet, bazısı o şarkının ne zaman olduğunu, nerede çıktığını bilmiyor ama senin o dokunuşu yaptığını bilen ve bu sefer misli misli saygı gösteren insanlar da oluyor ki, kesinlikle, bu oldukça güzel bir şey.
Evet, doğru, doğru.
Pekala, bir şarkı daha. Bu biraz daha zorlar diye düşünüyorum. Bence sanki bu sefer yakalayacağım gibi seni. Hatırladın mı şarkıyı?
Tabii ki. Radio Slave, Greenhouse. Bu da tam bir Mantem'de. Yani herkesin bir arada söylediği olağanüstü bir vokal. Bu 2000'lerin sonundaki o tekrardan BPM'lerin düşüp de araya kicklerin arasına bassline'ların girdiği o rumbling bassline'ın bum bum bum bum bum bum şeklindeki o groove'un en güzel örneklerinden biridir. Kulüpte çaldığınızda her zaman muhteşem
birçok farklı
var.
Remix'i de var,
evet,
bu arada.
Daha sonra Duff Fire da bunu remixledi. O da tekrardan meşhur oldu son 3 sene önce. Tam bir klasik yani. Muhteşem bir klasik.
Pekala, son bir tane daha şansımı denemek istiyorum. Hatta bu kez biraz daha enerjiyi yükselteceğim. Dinliyoruz. Var mı bunda bir cevabın?
Yani tabii ki bu da başka Mantem'lerden bir tanesi. Mount to Mount Audio. Bu parça aslında elektronik müziğin neden hiçbir zaman yok olmayacağının en güzel kanıtlarından biri. Çünkü bu kullanılan FM synthesizer ve onun otomasyonu daha önce hiç duymadığınız sesleri size dinletiyor. O sesler sayesinde de siz başka dünyalara gidiyorsunuz. Yani ben hep bunu düşünüyorum zaten. Bugün analog müziğin neden bir yerde kısıtlamaya girdiğini, aslında neden artık Metallica gibi, Queen gibi grupların olamadığının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bana göre bu analog müziğin kullanılan enstrümanların yapabilecekleri kapasitelerin bitmiş olması bana göre. Bu benim şahsi düşüncem. Elektronik müzikte böyle bir şey yok işte. Bu parça sanırım gene 2000'lerin ortası, 2008 falan gibi çıkmıştı. Hiç hayatımda duymadığımız bir ses ve bizi kaç senedir eser aldı. Yarın da böyle bir ses duyabiliriz ve hiç hayatımızda duymamız bir synthesizer'dan gelen tınılar bizi yakalayabilir. Elektronik müziğin büyüsü burada bence.
Sınırsız bir kütüphane var gibi ve evet, hala keşfedilmemiş, hala yapılmamış birçok kütüphane bizi bekliyor.
Aynen.
O yüzden her daim kendini yenileyebiliyor. Bir yıl, iki yıl bir sesten sıkılınıyor ama hemen arkasından yepyeni bir şey geliyor.
Evet, evet.
Süper. Testle ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Üçlü üç yaptın. Hatta fazla ayrıntısıyla sadece isimlerini söylemekle kalmadın. Şarkılarla ilgili ayrıntıları da verdin. Ferhat, son olarak ben sana şeyi sormak istiyorum. Her prodüktörün bu şarkıyı keşke ben yapmış olsaydım dediği şarkılar vardır.
Evet.
Ki eminim seninki de vardır. Evet, mesela tabii. Buna örnek verebileceğin var mı böyle tutkuyla sevdiğin bir şarkı?
Tabii. Yani aklıma ilk gelen Aztec Mystic DJ Rolando, Jaguar, Knights of Jaguar. Bu parça gerçekten bir bilim bana göre. Klasik müzik eseri gibi. 1996'da çıkmıştı. Bir armoninin, melodinin nasıl birbiriyle uyumlu olup nasıl trafikte, dans pistinde insanları dans ettirebildiğini, aynı zamanda hüzünlendirebildiğinin en inanılmaz örneği.
Bunu başarabilen çok az şarkı
çok
var
az şarkı,
bu arada.
Evet. Yani
birçok duyguyu aynı anda
kesinlikle
veren.
Öyle.
Hem dediğin gibi işte duygulandırıp seni bambaşka bir yere götüren, evet, ama böyle bir noktada o kadar coşturup hani inanılmaz bir seni enerjiyle dolduran.
Evet. Yani bu melodiyi nasıl yapabilirsin? Nasıl bu melodi aklıma gelir diye düşünmeden edemedim çoğu zaman. O yüzden bu parçayı gerçekten yapabiliyor o kabiliyette olmak çok isterim. Bu parçada hala 22 sene geçmiş olmasına rağmen hala güncel. Hatta bununla ilgili şöyle bir enteresan bir anım var. 2017 yılında Matrix Man'i getirdiğimizde son parça olarak bu parçayı çaldı. Biz de tabii kabinde delirdik. Sonra kalabalıktan birisi elinde telefonla Shazam'ı gösteriyor. Ve Shazam'da çıkmıyor parça. Diyor ki bu parçayı bulamadım. Shazam'da bu parça ne? Benim tabii çok moralim bozuldu. Dedim ki ya nasıl olur? Bu şarkıyı nasıl bilmez dedi. Öyle düşünme Ferhat dedi. Bu parça 96'da çıktı. O çocuk dedi belki 98'di. Ya o anda benim için öyle bir bakış açısı değişti ki işte hani biraz önce konuştuğumuz mevzu. Jaguar'ı belki ilk defa bugün duymuş olabilirsiniz şu anda ama bu hiçbir şey fark ettirmez. Çünkü o müziğin evrenselliği, o elektronik müziğin zamansızlığı size mutlaka yakalıyor bir yerde.
Bu arada birçok farklı tarzda aslında remixleri de yapıldı Jaguar'ın.
Tabii tabii kesin.
Yani EDM'e kadar gitti
tabii,
olay.
Tabii.
Ama aynen, yakalayamayan arkadaşlar da olmuş tabii ki.
Muhakkak tabii.
Umarım 2020'de klasikleşecek başka prodüktörlerin keşke bu şarkıyı ben yaptım diyeceği şarkılar üretirsin. Çünkü eminim ki 2020'de de üretmeye devam edeceksin.
Tabii ki. İnşallah.
Son olarak senden 2020 ile ilgili dinleyicilerimize bir yeni yıl mesajı alalım.
Tabii ki. Her şeyden önce ülkemize, milletimize güzel, sağlıklı, barış dolu, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bizim iyi haberlere ihtiyacımız var. Müzik bunun önemli bir katkısını sağlıyor. Biz de müzik yaratarak, müzik çalarak bunu mümkün olduğunca üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım her şey çok daha iyi geçer ve Türkiye için de, ülkemiz için de mükemmel bir sene olur.
güzel haberler alacağımız bir yıl olsun dedin. Müzik severler senden haberdar olmak için nereden takip etmeli seni? Sosyal medya hesaplarını da paylaşırsan tabii böylece ki hem eventlerinden haberdar olurlar hem günlük yaşantından.
Tabii ki web sitem var zaten. ferhatalbayrak.com, jetonrecords.com. Onun dışında Instagram, Facebook, Twitter hepsinde, SoundCloud'da Ferhat Albayrak isimle ya da Jeton Records ismiyle beni takip edebilirler.
Sektörde eski olmanın faydaları değil mi?
Tabii ki.
Bu arada Jeton Records için eminim ki dinleyen prodüktör arkadaşlar vardır. Demolar kabul ediyorsunuzdur.
Tabii ki, tabii ki.
Jeton Records'un web sitesi üzerinden sanırım ulaşabilirler bu da.
Tabii. demos@jetonrecords.com'a da e-mail atabilirler SoundCloud linkiyle. Bütün atılan demoları tek tek dinliyorum. Burada çok açıkça söyleyeyim. Tabii ki hepsine cevap veremiyoruz. Ama bugüne kadar Newsbreed diye yaptığımız compilation'ların üçüncüsünü yayınladık en son geçen ay ve burada gerçekten hayatımda hiç görmediğim, duymadığım, bilmediğim kişilerin parçalarını imzaladım. O yüzden tek baktığımız şey parçanın güzel olması ve benim onu kulüpte çalabiliyor olmam. O yüzden mümkün olduğunca çok parça gönderin, hepsini dinliyorum.
Özellikle yeni nesil arkadaşlar için de bence büyük bir fırsat. Aynı zamanda senin yol göstericiliğinle elektronik müzik dünyasında ilerliyorlar. Bence bu gayet güzel. Türkiye'deki elektronik müzik camiası adına da yapılan güzel bir şey.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Podcast serimiz DJ Dünyası'nda bu bölümün konuğu Ferhat Albayrak'tı. Ferhat tekrar teşekkürler bize vakit ayırıp geldiğin için.
Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler.
Umarım 2020'de de adından yine sıkça bahsedeceğiz. Organizasyonlarınla, çıkardığın yeni single'larla, müzik şirketinin başarılarıyla, ben bundan eminim.
İnşallah, benim de temennim.
2019'un son podcastinde DJ Dünyası'nda konuğum olduğun için tekrar teşekkür ediyorum ve tekrar mutlu yıllar diliyorum.
Herkese mutlu yıllar, çok teşekkürler.